Ayrım 13, sayfa 162. Sarayın içi İbrahim Han'ın çığlıkları ve feryatlarıyla, dışı ise halkın isyanı ve bağırışlarıyla çalkalanıyordu. Hem sipahiler hem de halk Sultan İbrahim'in devrilmesine razı olmuyordu. Yönetimin Yeniçeri ağalarının eline geçtiğini gören ahali tedirgindi. Adaletin yok olup yerine zorbalığın geleceğine eminlerdi. Sokakta dolaşan herkes aynı fikri savunuyordu. Sultan İbrahim Han'ın kudreti karşısında çıkarlarını koruyamayan Yeniçeri ağaları, Mahpeyker Kösem Sultan'ı tehdit ederek ve ulemayı da korkutarak sindirmişlerdi. Payitahtın her tarafında İbrahim Han'ın tahttan indirildiği daha ilk gece haraç toplama, zorla adam kaçırma işleri başlamıştı. Artık idareye sultan veya sadrazam değil, doğrudan Yeniçeri ağaları hakimdi. Ahali bu sebeple her gün sarayın önünde toplanıp İbrahim Han'ın tekrar tahta çıkmasını talep ediyordu. Şehzade Mehmet'in henüz 7 yaşına bile girmediğini, devleti yönetemeyeceğini söylüyorlardı. Karşılarındaysa her seferinde valide Mahpeyker Kösem Sultan'ı buluyorlardı. "Ben saltanat naibesiyim efendiler. Bilmez misiniz? Seneler önce de bu vazifeyi yaptım. Devleti idare ettim. Hani devlet batacak diyenler, hani saray çökecek diyenler. Sultan Murat'ı yetiştiren ben değil miyim? Çok sevip desteklediğiniz İbrahim Han'ı koruyup kollayan, tahta çıkaran ben değil miyim? Devlet burada, tam karşınızda. Başka yerde aramanıza, sormanıza lüzum yok." Bu kararlı ses millete bir şeyler söylemek ister gibiydi. Valide Kösem Sultan'ın ilk naibelik yıllarını hatırlayanlar ve hayırla yad edenler vardı elbette. Fakat o dönemde Yeniçeri ağalarının bu kadar etkin olmadıklarını da biliyorlardı. Bugün iş başkaydı. "Bu saltanat senin de değil valide," diye bağırdılar. "Bu saltanat ağaların saltanatı." Haklıydılar ve haklarında ısrarcı oldular. Mahpeyker Sultan'ın tek başına bu ağalarla baş edemeyeceğini seziyorlardı. Biraz sonra İbrahim Han'ın isyancılara gizlice haber gönderdiği, kendisine destekleyen sipahilerle de haberleştiği yayılmaya başladı. Valide Sultan işin nereye varacağını kestiremiyordu. İbrahim Han'ın zindanda tutulduğu 8. gün bir adamını huzura çağırıp gizlice sokakları dolaşmasını, İbrahim Han'ın tekrar tahta çıkarıldığını söylemesini istedi. Halkın nabzını yoklayacaktı. O gün şehrin her köşesinde sultanın değiştiği konuşulmaya başlanır başlanmaz ahali sevinçle at meydanında toplanmış ve İbrahim Han için tezahürat yapmaya, kurbanlar kesmeye girişmişti. Durum valide sultan için ümit verici, ağalar için vahimdi. İbrahim Han tekrar tahta çıkarsa hemen ilk gün sadrazamın, şehir İslam'ın ve onlarla iş tutan ağaların kellesini alır, halkın ayaklarına at verirdi. Sadrazam ve şehir İslam hemen bir çare aradılar. Sultan İbrahim'i tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ümera sarayda acilen toplantıya çağrıldı. İstişareler yapılıp durum tartışıldı. Güya bir tek adamın menfaati için koca bir millet zarar görecekti. Bu sebeple o bir kişinin canının alınması milletin zarar görmesini engellemek için vacipti. Bunun için lazım olan fetvayı da yazmaya hazırlardı elbette. Sultan İbrahim hak ve adaletle dağıtılması gereken makamları rüşvetle sattığı için cezalandırılacaktı. Bu fetvayı sadrazama rüşvet vererek makamını satın aldığı konuşulan Şeyhülislam İslam yazıyordu. Toplantı biter bitmez Ümera hiç vakit kaybetmedi. Kara Murat Ağa, Cellatbaşı Ali'yi yanına alıp doğruca sultanın hapsedildiği yere götürdü. Sadrazam ve Şeyhülislam İslam da peşlerinden onları takip etti. Sadrazam daha önce ördüğü kapıyı bu kez ilk kendisi yıkmak istedi. Kazmayı eline alıp ilk darbeyi vurdu. İbrahim Han olanları anlamıştı. Feryat figan edip anasını çağırıyordu. Sultanın figanını duyan saray ahalisi bu manzaraya dayanamadı. Çoğu hıçkırıklarını tutarak kendisini dışarı attı. O hengamede kaçmaya çalışanlardan biri de Cellat Ali'ydi. Ne iş yapacağını anlayınca korkudan tir tir titremeye başladı. Nice insanın canını alan, nicesinin kellesini vuran, nicesini hançerleyen, göğsünü deşen ve suratı yaptığı iş sebebiyle kapkara kesilen bu adam bile İbrahim Han'ın ölmesine razı değildi. Dahası onu kendi elleriyle tutup boğmak istemiyordu. Dönüp odadan kaçmaya yeltendi. Can almaya geldiği odadan canını kurtarmak için sıvışıyordu. Cellatı kaçtığı sırada fazla uzaklaştırmadan bostancılar yakaladı. Sadrazam da hışımla yanına gelip okkalı bir tokat savurdu. Tir tir titreyen Ali'yi yakalayıp zorla odaya soktu. "Bire melun, önce öldüreceksin, sonra öleceksin," diye haykırıyordu. Öte dünyada cellatlar ölüleriyle övünürken sen hepsini susturmayı dilemez misin? Öyle sıradan bir yeniçeriyi değil, sipahiyi hiç değil, koca bir sultanı boğazlayacaksın. Şu nimete bak. Bu sırada Şehristan kılıcını sıyırıp sultanın boynuna, sadrazam da kendi hançerini Cellat Ali'nin sırtına nişan almıştı. İbrahim Han üstlerine atılmak istese de Cellat başıyı görünce ne olacağını anladı. Kaderine razıydı. Demek Naibe-i Saltanat, validem, katlime de olur dedi. Öyle mi? Diye sordu. Cellat Kara Ali istemeye istemeye sultanın şefaatini dilene dilene yağlı kemendi İbrahim Han'ın boynuna geçirdi. Sanki sultanı değil kendini boğuyormuş gibi böğürüyordu. İbrahim Han inim inim inleyerek can verirken valide Mahpeyker Kösem Sultan uzakta değildi. Koridorda gizli hıçkırıklarla ağlıyor, gözyaşını herkesten saklamaya çalışıyordu. O an analık hissi kabarmış. Allah'ım evladımın canını kolaylıkla alıver diye yalvarıyordu. Duası kabul oldu. İbrahim Han şehadet şerbetini içerken tüm saray halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mahpeyker Kösem Sultan bir taraftan devleti yönetmenin sıkıntısıyla uğraşıyor, bir taraftan evladı İbrahim'in yasını tutuyordu. Ahali bu kadının nasıl olup da Sultan İbrahim'in öldürülmesini kabul ettiğini çözemiyordu. Valide Sultan geçmişten beri hep iyi ve faziletli bir kadın olarak bilinirdi. Hep payitahtta hem imparatorluğun uzak coğrafyalarında çok güzel bir namı vardı. Yanındaki cariyeleri tavırları, yaptığı hayırlar, yetim ve öksüzlere sahip çıkması. Ne zaman 3 aylar gelse tebdili kıyafette zindanları dolaşırdı mesela. Borcu olan mahkumları tek tek sorar. Hepsinin borcunu bizzat kapatırdı. Alelade işler sebebiyle mahkum olmuş olanları şayet ırza ve cana kastetmemişlerse belli şartlarda affeder. Evlileri zindandan kurtarmak için çaba harcardı. Çinili camiyi inşa ettirmişti. Kendi malından yaptırdığı nice aşhane, çeşme, yetimhane yaptırdı. Yaptığı hayırlarda asla başkasını kullanmaz. Kime ne yardım edecekse kendisi koştururdu. Cariyeleri de çok severdi Mahpeyker Sultan'ı. Her birini evladı gibi görür. Evlenme çağı gelenlerin çeyizini bizzat kendisi düzer. Onları saraydan uğurlarken kendilerine yüklü bir haçlık vermeyi de ihmal etmezdi. En çok takdir toplayan hayrı, evlenemeyen kızlarla çocuklar içindi. Cariyelerinden bazısını sırf bu iş için vazifelendirmişti. Devletinde maddi imkanı olmadığı için evlenemeyen çocukları soruşturur. Onların çeyizini ve evini kendi malından ayırdığı parayla hazırlar. Böylece evlenmelerine vesile olurdu. İmparatorluğun dört bir tarafında her gece ve her sabah onun için dua eden kaç anne vardı? Kim bilir? Hal böyleyken yetimlerin ve öksüzlerin anası diye bilinen Valide Sultan nasıl oluyordu da kendi evladının canına kıyılırken ses çıkaramıyordu? Ahali şaşkındı. Mahpeker Sultan'ın devletin bekasını sağlamak ve payitahtta halkın birbirini kırmasına engel olmak için böyle davrandığı söyleniliyordu. Fakat İbrahim Han'ın öldürülmesi de felaketleri beraberinde getirdi. Ortalık yatışmadı. Sultan İbrahim'in katledilmesinin sorumlularını arayan ve kelle isteyen askerlerle ahali saraya yürüdüler. Bu kışkırtmayı Cinci Hoca lakaplı Hacı Sultan Hüseyin Efendi ile Anadolu Kaz askerinin yürüttüğü söyleniyordu. Şimdinin sadrazamı, eskinin Yeniçeri ağası Kara Murat isyancıların önüne atıldı. Günlerce payitahtı zor durumda bırakan ayaklanmayı bastırdı. Cinci Hoca ile Kaz askerin kellesini aldı. İsyancılar yine de pes etmediler. Valide Sultan'ın üstüne varıp İbrahim Han'ı katledenleri istiyorlardı. Halk sakinleşmiyordu. Bu işin sorumlusunun Kara Murat olduğunu haykırıyorlardı. Sonunda Bektaş Ağa'nın tavsiyesiyle Kara Murat sadrazamlık çekilmek zorunda kaldı. Naibe-i Saltanat Valide Sultan bu makama Melek Ali Paşa'yı getirdi. Tam da o günlerde payitahta konuşulan yeni bir haber herkesin kadere olan inancını tazelemişti. Sultan Mehmet Han'ın anası, İbrahim Han'ın hasekisi, Valide Turhan Sultan, Büyük Valide Kösem Sultan'a cephe almaya başlamıştı. 24 yaşındaki Valide Sultan idarenin kendisinde olması gerektiğini, Kösem Sultan'ın hangi hakla işe karıştığını sorguluyordu. Bunu ilk günler gizli saklı dile getirirken şimdi açıktan adam topluyordu. Belli ki arkasında onu destekleyen birileri vardı. Turhan Sultan önce İbrahim Han'ın diğer hasekilerini saraydan eski saraya göndermiş, sonra büyük validenin de Topkapı Sarayı'ndan ayrılması gerektiğini söyletir olmuştu. Ahali bir anda İbrahim Han'ın intikamını alacak güçlü bir ses duyunca hemen Valide Sultan'ın arkasında saf tuttu. Beklenen güç işte bu kadın olmalıydı. Sanki İbrahim Han'ın ruhu hasekisinin bedenine bürünmüş diye konuşuluyordu her yerde. Turhan Sultan'ın gözü pekliğinden, cesaretinden, disiplininden nice kıssaları anlatılıyordu. Bu sözler önce saraydan sokağa, sonra sokaktan saraya geldi. Naibe-i Saltanat, Mahpeyker Sultan'ın kulağına vurdu. Kösem Sultan bazı ağların dümenine girdiğini düşündüğü bu kadına da haddini bildirmek üzere yeni bir plan kuruyordu. Sultan Mehmet'i tahttan indirecek, yerine başka bir Haseki'den doğma olan küçük kardeşi Şehzade Süleyman'ı getirecekti. Böylece Turhan Sultan'ın Valide Sultanlığını elinden almış olacaktı. Ocak ağalarıyla yaptığı gizli toplantıda planını açık etti Mahveker Sultan. Sipahilerin Turhan Sultan etrafında toplandıklarını, İbrahim Han'ın intikamını almak istediklerini, bu yüzden önce naibe-i saltanat olan kendisinin yok edileceğini söyledi. "Ben güçten düşersem hepinizin kellesi gider," diyordu. Haklıydı. Sipahiler galip gelirse aynı gece Yeniçeri ağaları boğazı boylarlardı. Herkese ne yapacağını tek tek anlattı Kösem Sultan. Ağalar da alınacak tedbirleri konuştu. Onlara göre her şey hazırdı. Padişah devirip padişah öldüren adamlar 24'ünde bir kadından mı korkacaklardı güya? Unuttukları bir şey vardı. Gizli toplantılarında şerbet dağıtan esmer cariye. Orada ne konuşulduysa Valide Turhan Sultan'ın kulağına söyleyiverdi. Payitahtta Yeniçeri ağalarıyla sipahilerin savaşı başlıyordu. Birinin başında 56 yaşındaki büyük valide Kösem Sultan, diğerinin başında valide Turhan Sultan vardı. O gün kimsenin beklemediği büyük bir ayaklanma başladı. Ahali sanki bütün evleri boşaltmış hepten saraya akın etmişti. Ayasofya'nın önü, Bab-ı Hümayun, Sultanahmet Camisi'nin iç ve dış avluları, sarayın bahçesi, orta kapı etrafı kimi palalı, kimi hançerli, kimi sopalı halkla dolup taşmıştı. Herkes Yeniçeri aleyhine tezahürat yapıyor, ağaların kendilerine teslim edilmesini istiyordu. Ocaktan hışımla çıkıp meydana inen Bektaş Ağa, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını bilemedi. Vezirler, ulema, herkesin bildiği ve sevdiği tüccar sınıfı, saray vazifelileri de halkın en önünde bağırışıyordu. Belli ki Valide Hatice Turhan Sultan devletin en önemli adamlarıyla birlikte iş görüyordu. Ağa hemen dönüp ocağa koştu. Murat Ağa'yı, Hamit Ağa'yı da yanına alıp bir odaya kapandı. "Derhal yoldaşları harekete geçirelim. Üsküdar'dan yardım isteyelim. İş çok büyük. Kolay kolay bastıramayız," diyordu. Murat Ağa sinirden çıldıracak gibiydi. "Ne yardımı Bektaş Ağa?" diye ünledi. Yeniçeri'den çoğu halkın arasına karıştı. "Bizi sattılar. Ocağın azı bizde kaldı. Çoğu saraya dayandı." Bu bağırış, ocakta emir bekleyen askerlerin de kulağına varınca işin ne kadar çetrefilli olduğunu anlıyorlardı. Çok geçmeden önce orta camiye sonra ocağa gelen bir ulak padişahın fermanını getirdiğini söyledi. Bektaş Ağa hemen alıp okudu. Sultan Mehmet Han derhal teslim olmalarını, silah bırakmalarını, halka zulmetmemelerini emrediyordu. Ağa usule göre fermanı Hümayun'u Yeniçeri'ye okuması gerekirken bunu sakladı. Askerler İşin hepten kötüye gittiğini anlayınca ağaları terk etmeye başladı. Ne vakittir devleti kendi çıkarına göre yöneten ağalar İbrahim Han'ın ölümünden beri ilk defa tokat yiyorlardı. Bektaş Ağa diğer ağalara emir verip evlerinde ne kadar altın, gümüş varsa getirmelerini, Yeniçeri'ye dağıtmalarını söyledi. "Vallahi gün canı kurtarma günüdür," diyordu. "Bugün malınızı vermezseniz akşama canımız gider," diye yalvarıyordu. Öğle ezanına kadar İstanbul sokaklarında Yeniçeri pazarlığı başladı. Evlerine sakladıkları, bahçelerine gömdükleri altınları çuvallarla meydana çıkaran ağalar askere ve halka dağıtmak için can atıyorlardı. Fakat kimse onlara yüz vermedi. Bu paranın zorbalıkla alındığını, makam satarak kazanıldığını bilen halk, ağaların haram hediyelerine kanmadı. Her yerde isyan yayılıyor. İsyancılar Anadolu'dan gelenlerin katılımıyla daha da büyüyordu. Orta camide toplanan ağalar şimdi saray erkanına yanaşmak, Valide Turhan Sultan'a hoş görünmek için mektup yazmaya giriştiler. Her biri başka bir vezire yaranmak istiyordu. Günahsız olduğunu, kandırıldığını, Valide Turhan Sultan ne emrederse ona uyacağını, boynunun kıldan ince olduğunu anlatıyordu. Şeyhülislam'la Lala Süleyman Ağa, boynu yaralı Mehmet Paşa'yı müzakereler için vazifelendirdi. Yeniçeri Ocağı'na sultanın emriyle yeni bir ağa tayin edilecek, mevcut ağalar İstanbul'dan gönderilecekti. Emri Hümayun ocağa vardığında ağalar çaresiz boyun eğdiler. Karaçavuş, Bektaş Ağa, Ketuda Bey ve diğer ağalar kendilerine emredilen yerlere dağılmak üzere evlerine çekildiler. Eşyalarını toplamaya koyuldular. Ocaktan dönen boynu yaralı ağa, Şeyhülislam'la birlikte halkın huzuruna çıktı. Bab-ı Hümayun da neticeyi ahaliye haber verdi. "Bre karındaşlar, asayiş berkemaldir. Ağaların vazifelerine son verilmiştir. Sultan Mehmet Han Hazretleri cümle kullarına selamını gönderdi. Gayri evlerine dağılsınlar, yeni günü hayırla açsınlar," buyurdular. Ahali zulümle dolu yılların sona ermesinden mutluydu. Çoğu hemen dağılıp meydanı terk etmedi. İbrahim Han'ın mezarına doğru yürüyüp Fatiha okumaya, dua etmeye koyuldu. Divan yoluna, Hocabaşı'ya doğru yavaş yavaş ilerleyen kalabalığın birbirine sorduğu tek bir soru vardı. Valide Turhan Sultan'ın galip geldiğine göre Kösem Sultan'a ne olacaktı? Koca valide dairesinde sabırsızlikla Yeniçeri ağalarını beklerken kapısına gelenler sipahiler oldu. Acele etmesi gerekiyordu. Savaşı kaybettiğini biliyordu artık. Hemen saraydan kaçmazsa canından olacağını da tahmin edebiliyordu. Yanına alabileceği ne varsa aldı ve daireden çıkıp canavliyle koşmaya başladı. İnciler, elmaslar takıştırıp boynundan aşağı doldurduğu mücevherlerle sarayın karanlık ve dolambaçlı koridorlarında kendinden, geleceğinden, o kabuslu anından kaçarcasına uzaklaşmak istiyordu. Gölgeler bir uzayıp bir kısalıyordu sanki. O gölgeler kendisini yakalamadan güvenlikli bir yere sığınmalı, kurtarmalıydı yakasını. Yoksa o feci sona kendisi gidecekti. Torunu Mehmet'in imzaladığı binameyle. Odalar birbiri ardına tükeniyor ama gölgeler peşini bırakmıyordu. Artık sarayda ona dost olan kimse kalmamıştı. Güçlü kimse onun yanında yer alırdı insanoğlu. Bunu en iyi bilenlerden biriydi Kösem Sultan. İşte dün eteğine kapanan adamlar şimdi onun canını almak için peşindeydiler. Derin bir sessizliğe gömülmüş büyük salona girdiğinde bin bir farklı ses duydu kulaklarında. Boğdurularak boğazın soğuk sularına atılan cariyelerin, kalfaların sesiydi bunlar. Ya kendisine de aynı şeyi yaparlarsa, boğduktan sonra cansız bedenini boğazın serin sularına bırakırlarsa, aklı bir türlü almıyordu Kösem Sultan'ın. Böyle bir şeyi neden düşünemediğini. O kadar yıl tahtı idare etme başarısını gösterip de şimdi bir kadının eline düşmesi de nasıl bir şeydi? Böyle bir gafleti nasıl yapabilirdi? Yeniçeri ağalarına, zorbalara ve onların dal kavukluklarına nasıl olur da inanabilirdi? Hafsalası dolmakta, ona bir kapı aralayacak her şeyden, her fikirden mahrum bırakmaktaydı. Ölecekti Kösem Sultan. O acı sona gidecekti, ne kadar kaçmaya çalışsa da. Koyu kızıllığın hakim olduğu bu salonda çıkışı olmayan bir kafese düşmüş gibiydi. Acı bir çığlık kopardı birden. Hayır, oğlu İbrahim'in çığlığıydı bu. Sarayın bütün odalarına sinen, bir türlü peşini bırakmayan feryat. Koca valide bir anda İbrahim diye bağırdı. Gölgeler yaklaşıyor, ayak sesleri giderek daha da yakından duyulur oluyor. Ama hiçbir şey yapamıyordu. Bakışlarını evladının yüzünü görmek ister gibi çaresizce salonun çinili duvarlarında gezdirdi. Sesin geldiği tarafta dolanırken gözleri bir anda yüklüğe takıldı. Buraya saklanırsa bulunamayacağını, fark edilmeyeceğini ve kurtulacağını düşündü. Sanki İbrahim Han ona kurtuluşunu işaret ediyordu. Vakit kaybetmeden nefes nefese koştu. Yüklüğün kapısını yaşından beklenmedik bir çeviklikle açtı. İpek şilteler kat kat yorganlara bakıp hayalinde yaşattığı son umuduna sımsıkı sarılarak içeri attı kendini. En alttaki şiltelerden birinin altına girerek kaybolmak ve bir daha bulunmamak istedi. Bu safça düşüncesinin bir şeye yaramayacağını bilmiyor muydu? Yoksa delirmiş olabilir miydi? Öleceksin ana diye bağırdı İbrahim Han. Nasıl? Söylesene. Aklını korumak kolay mı şimdi? Her gün ölümü beklemek, bir kafeste hapis tutulmak. Yüklüğün üstünü kapatmasına rağmen hala evladının sesini duyuyordu. Kösem Sultan ağlıyordu. Az sonra sadece ayak seslerini ve bağırışlarını duyabildiği görevliler salona girdi. Etrafı kolaçan ettiler. Çok geçmeden birinin yüklüğün etrafında dolandığını anladı yaşlı kadın. Ne yapabilirdi? Boynundaki mücevherleri verse, onları zengin edeceğini söylese, türlü vaatlerde bulunsa kandırabilir, canını kurtarabilir miydi? Birden her tarafı karanlık yüklükte bir kez daha o ses duyuldu. Penceren de mi yok ana? Dört tarafını, dört duvar mı örüldü? Sesini duyuramıyorsun öyle mi? Nefes alamıyorsun öyle mi? Öldürecekler ana. Benim gibi öldürecekler. Kösem bu sese dayanamıyordu artık. Neredeyse kalkıp ayaklanacak, bir an önce ölüme koşacaktı. Gerek kalmadı. Sığındığı yüklüğün kapısı açıldı. Bir el, şilteleri teker teker kaldırdı. Kösem'in her nefesi bin yıl gibi uzadı. Her nefeste bir can daha verdi. Sonunda koca validenin üstünü örttüğü son şilte de kaldırıldı. Kösem gördüğüne inanamıyordu. Bir kez daha baktı dikkatle. Bir kez daha. Sonun geldi Anastasya, dedi kadın. Bosna Bey'in İstanbul'a gönderdiği Mavna'da gördüğü kızdı bu. Muhafızı Hafize Sultan. Beni bir bugün bir de saraydan kovulduğun gün göreceksin demişti. O günden beri de hakikaten kendisini hiç görmemişti. Sen kimsin diye sordu Kösem Sultan. Ne istersin? Neden geldin? Beni unuttun mu Anastasya? Hafize Hatun, senin kaderinim. Canını almaya geldim. Daha fazla konuşmasına fırsat vermeden elindeki ipi Kösem Sultan'ın boynuna geçirdi kadın. Büyük salon, Sultanahmet'in biricik asekisi, koklamaya doyamadığı kadını, imparatorluğun naibesi, yılların sultanı, koca valilerin feryadıyla inliyordu. Mahpeyker son bir kez debelendi. Hafize Hatun'un elinden kurtulmaya çalıştı. Başaramadı. Debelendikçe canı hafifledi. Damarlarındaki kan donuyordu sanki. Nefesi hepten kesildi. Bu gördüğü yüz neydi? Oğlu İbrahim mi? Yoksa Yusuf mu? Son bir ses vurdu kulaklarına. Valide Hatice Turhan Hazretleri diyordu bir kalfa. Gözlerini son bir çabayla açtı. Başkası olamazdı. Turhan Sultan, büyük valide Mahpeyker'in yüzüne bakıyordu. Her şey bitti sonra. Turhan Sultan'ı evladı Sultan Mehmet'e beyaz elbise giydirmiş kalabalığın en önünde duruyordu. Ayasofya ile Sultanahmet Camisi arasını hınca hınç dolduran kalabalık adeta tek bir sedayla ağlıyordu. Koca valide Mahpeyker Kösem Sultan'ın cenazesi faytahta tahtta eşine rastlanmadık bir kalabalığa sebep olmuştu. Bu cenazenin hem bir sultan hem bir valide cenazesi olduğu her halinden belliydi. Ön saflarda yas tutan askerlerden çok onların arkasında kadınların yüzüne vuran hüzün çok daha baskındı. Anadolu'dan koşup gelen binlerce kadın çoluk çocuğunu da alıp meydana akın etmişti. Üsküdar'dan karşıya yolcu taşıyan kayıkların tıka basa sefer yapmasına rağmen bir o kadar yolcunun hala Mihrimah Sultan Camisi'nin önünde beklediği söyleniyordu. İstanbul halkı, devleti zorbaların elinden kurtarmaya çalışan ve senelerce bir sultan gibi adaletle hükmeden validenin yasını tutarken aslında devletin tabuta girdiğini düşünüyor, ümitsizliğe kapılıyordu. Sultan İbrahim vefat ettiğinde hıçkırıklar hep yarım kalmış, iman tahtası denilen yerde bir ağırlık hissetmişlerdi ya, işte o hıçkırıkların günü bugüneymiş diye konuşuyor, ağlıyorlardı. Çeyizini validenin hazırladığı kızlar, borcunu Mahpeyker Sultan'ın ödediği adamlar, zindandayken onun himmetiyle halas bulanlar, yetim çocuğunun rızkını onun ihsanıyla kazananlar, Allah'ın çok memnun olacağı kişiye şahitlik yapıyordu. Vakit gelip de İmam Efendi helallik istediğinde Mihrimah Sultan Camisi'nde bekleyenler de hıçkırıklara boğuldu. Helal olsun nidaları boğazı aşıp Üsküdar'a kadar ulaşmıştı. Ahali susmuyordu. Belki 40 kez, belki 50 kez İstanbul semaları aynı çığlıkla sallandı. Helal olsun, helal olsun. Gidenin kim olduğunu en iyi anlayanlar, kocasız kalmış kadınlarla evladını kaybetmiş analardı şüphesiz. Mahpeyker Sultan, devletin bekası için nice zor günler geçirmiş, kendi evlatlarının yine kendi evladı eliyle boğdurulduğu günleri yaşamıştı. Gün gelmiş, kader yine devletin bekası, milletin sıhhati için bu kez kendisi sultan kendi evladının boğdurulmasına tanıklık etmişti. Ahali devleti ve milleti için valide sultanın yaptığı fedakarlıkları çok iyi biliyordu. Yaşadığı ama hep içine attığı, sakladığı acılarını da. Bu yüzden şimdi hep bir ağızdan, yürekten gelen bir çığlıkla hakkını teslim ediyordu. Helal olsun, helal olsun. Validenin cenazesi kocası Ahmet Han'ın mezarının yanına, Sultanahmet Camisi'nin bahçesine defnedildi. Cenazesine yetişemeyenler, sonradan haberdar olup katılamayanlar günlerce caminin avlusunu doldurdular. Valide Mahpeker Sultan'ın ruhuna dualar okudular. Hayattayken binlerce yoksula, yetime, muhtaca yardım eden sultan, vefatından sonra da onlara deva olmaya devam etti. Bütün malını mülkünü yetimlere, kimsesizlere ve muhtaçlara bırakmıştı. Beklediği de sadece bu olsa gerekti. Temelini bizzat kendisinin kazdığı Sultanahmet Camisi'ne uğrayanların bir Fatiha okumaları. Kitap sonu, sayfa 179.